Ayrım 7. Ne hoş zamanlardı. Aydın Boysan. Sayfa 113.
5. bölüm. Masal gibi bölüm.
5'in biri. Sokak kedisinin anıları. Bu dünyada kedi olarak yaşamak zor. Biz kendimizi köpeklere oldum olası anlatamadık ama insanlara da anlatamadık. Hem zaten hangimiz anlatacağız? O ev kedisi olan züppeler mi? Olacak iş değil. Onlar yaşamın zorluklarını nereden bilecekler? Kaloriferli evlerde yaşıyorlar. Kar, yağmur, soğuk nedir bilmezler. Mamaları porselen tabakta günde 3 öğün sunuluyor. Ilık suyla yıkanıyorlar. Hiç küçülme duygusu içinde olmuyorum. Bize sokak kedisi dedikleri için. Evet, biz ev kedisi değiliz, sokak kedisiyiz. Ben bununla onur duyuyorum. İnsanların kendilerinden olan bazılarını sokak kızı olmaktan koruyamamış olmalarını utanç verici buluyorum. Elbet onlar için. Ben yaltaklanmayı öğrenemediğim için sokak kedisiyim. Sokak kedisi olmak benim onurumdur. Yaltaklanma huyu insanlara özgüdür. Ben insan değilim. Neymiş, biz fırsat verilirse mutfaklarından yiyecek çalarmışız. Yalan değil. Açıkta bırakılırsa çalarız. Çalarız ama biz açlıktan ölmemek için çalarız. Biz sınırlı çalarız. Az bir şey doyunca da kalanını oracıkta bırakır kaçarız. İnsanlar öyle mi ya? Onlar açlıktan ölmemek için çalmazlar. Çalmaktansa açlıktan ölmeyi seçen, gözlerini yumup ruhunu teslim eden insan sayısı kaç? Söyler misiniz? Ben sordum, bilen çıkmadı. Binlerce, yüz binlerce örnek kedilerden çıkıyor. İnsanlar hırsızlığı aç kaldıkları için yapmıyorlar. Çok doydukları için yapıyorlar. Hırsızların, dolandırıcıların en doruğunda yer alanlar açlık gidermek için çalanlar değil. Gözleri doymayan vicdan fukaraları bunlar. Şirket kurup, banka kurup dolandırıcılık yapıyorlar. Uzun yıllar alın teriyle ölesiye çalışıp biriktiren temiz yürekli insanları, dolandırmaya çekinmeyen bu vicdan fukaraları insanlar arasından çıkıyor. Bizi hayvan diye küçümseyenlerin başında ise bu insanlar var ve böylesi kişiler insan oldukları için övünüyorlar. Ben ise onlar hayvan olmadıkları için övünüyorum. Bir de ev kedilerinin yaşamına özenen insanlar var. Kim onlar? Evsizler. Sanıyorlar ki bir eve bağlanmış olmak huzurlu bir yaşamın garantisi oluyor. İşte bu sokakta yaşayan insanlar da sanıyorlar ki biz hayvanız. Onlar ise insanlar arasında insanca bir yaşam sürdürüyorlar. Cahil zavallar, insanları tanımıyorlar. Neymiş üstünlükleri? Uzaya bile çıkmışlarmış. Bu konuda bazı ilklerin kendileri tarafından bulunmuş olmanın sadece bir şans eseri olduğunu unutmuş görünüyorlar. İlk olarak tekerleği insanlar değil kediler bulmuş olsaydı, şimdi onlar bizim uşaklarımız olurdu. Öyle olsaydı bile biz onlara, onların bize şimdi yakıştırdıkları gibi bir ömür yaşatmazdık ki. Diyelim ki biz evlerde yaşardık, insanların bazıları da sokaklarda, bazıları da evlerde yaşarlardı. Bizim şimdi yaşadığımız gibi. Şimdi insan dediklerimiz ne yapıyorlar? Mart ayında bizim en şiirsel sevişme dönemimizde bizi ayırıyorlar. O dönemde ev kedilerini eve kapatıp dışarıdan yaptığımız tüm yalvarmalara karşın bizi buluşturmuyorlar. Hem onlar insan, güya insan. Bizim gibi yılın sadece bir ayı içinde sınırlandırılmış sevişme döneminde işkencenin ne olduğunu anlamazlar ki. Sevişme şımarığı bu insan denen garipler. Ne yaz dinlerler ne kış, ne gece dinlerler ne gündüz. Yaz kış, gece gündüz, sabah akşam sevişir dururlar. Sonra da bizim Mart ayı coşkunluğumuzla utanmadan alay ederler. Birbirlerini sıkılmadan Mart kedisi gibi sevişmekle batırmaya çalışırlar. Ne olacak insan bunlar? Hele politikaya atılan insanların kudurganlığı yanında Mart kedisi öylesine zavallı kalır ki. Bizim kulaklarımız bizden bağımsız çalışır. Biz uyurken bile duyarız. Oysa insan kulağı bazen uyanık iken bile duymaz. Birbirlerini kulak ver diye uyarırlar. Bir üstünlüğümüz daha vardır ki insanlar önemsemez. Biz hep 4 ayak üstüne düşeriz. İnsanların düşmesi ise hep baş aşağı olur. Hep beyinlerinin üstüne düşerler, kafaları patlar. Bunun da nedeni beyinlerinin ağır oluşu falan değildir. Aksine beyinlerinin hafifliğidir. Akıllı olmayı başka canlılara kaptırmayan bu insan denen canlılar nasıl düşüleceğini bile öğrenememişlerdir. Hele hele politikada düşenlerin kafası bir daha çalışmaz. Bu gibilerin kafası zaten düşmeden de çalışmaz da düşüş bu nedenden doğar. İşte bu insanlar bütün insanlar gibi daha nasıl düşüleceğini bile öğrenemezler. Oysa biz öyle miyiz ya? Düşer düşmez kalkıp koşmaya başlarız. Bir kedi yavrusu da doğar doğmaz yürümeye başlar. Üstelik 4 ayağıyla. Bir insan yavrusu ise yalnız 2 ayağı olmasına karşın yaklaşık 1 yıl sonra yürüyebilir. Hem de sarsak yürür. Her kedi doğduktan 8-10 ay sonra cinsel olgunluğa erişir. Bir insan bu düzeye 10-15 yıl sonra ulaşır. Bir hanım kedinin gebeliği 8-10 hafta sürerken bir hanım insanınki bu sürenin 10 mislini bulur. Bir hanım kedi her sefer 2 ile 6 arasında yavru doğurur. Kedilerde doğal en az olan ikiz doğum insanlarda istisnadır. Normali hep tek doğurmalarıdır. Kanadalı beşiz insan doğumu bir dünya olayına dönüşmüştür. Biz tür olarak kedigillere bağlıyız. Ailemiz arasında aslan, kaplan, pars ve leopar gibi yakınlarımız bulunuyor. Oysa insanları benzetebileceğimiz hayvanlar arasında ben ayılardan başkasını tanımıyorum. Daha ne diyeyim ki? Elbet bu dünya batacak ve bir kez daha kurulacak. İşte o zaman biz kediler tekerlek buluşunu insanlardan önce yaparsak her olay buna göre gelişecek ve biz bu sefer insanlara tasma takacağız. 5'in 2'si bir rüya ülkesinde. Konuya en sade biçimde sanki bir masalmış gibi başlayalım. Akşam olmak üzereydi. Güneş batıyor, ay yükseliyordu. Baba işinden dönmüş kapıyı açmıştı. Eşi ve çocuklarıyla kucaklaştı. "Söyleyin bakalım benden ne istersiniz?" dedi. Hiçbirisinin isteği yoktu. Evleri tek katlıydı. Zaten bu şehirdeki bütün konutlar tek katlıydı. Hepsi bahçe içindeydi. Dostlarımız ağaçlar ve çiçekler arasındaki bu tek katlı evlerinde çok rahat yaşamaktaydılar. Hiçbir eksikleri yoktu. Ancak şimdi hemen neyin eksik, neyin gereksiz ve fazla olduğu üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Örneğin otomobilleri yoktu. Niye yoktu? Gerekmiyordu ki. Metro istasyonu 100 adım ötelerindeydi. Çocuklar da okullarına okul taşıtlarıyla değil, metro ile giderlerdi. Tüm aile bireylerinin taşıtı metro idi. Bundan rahatı yoktu ki. Bir de otomobilin sıkıntısını niçin çeksinlerdi? Hiçbir anlamı olamazdı bunun. Şehir yönetimi kitle taşıtlarını çok iyi çalıştırıyordu. Bütün mutfak alışverişleri ekranda yapılıyordu. Fiyatlar ve kalite şehrin her yanında tıpatıp aynıydı. Değişmeler hep ay başında ve hep bütün şehirde aynı olurdu. Ekranda beğenilerek verilen siparişler dağıtım taşıtlarıyla bir saat içinde ulaştırılırdı. Bu sevimli ülkenin başkentinde hayat pek sade ve düzgün akardı. Elektrik arızası olmazdı. Olsa bile anında devreye giren yedekler dolayısıyla arıza anlaşılmazdı bile. Sular hiç kesilmezdi. Bu ülkede seçim öyle bildiğimiz gibi sandıkla, bayrakla, davulla, zurnayla yapılmazdı. Elektronik oylama sistemiyle yapılırdı. Seçim günü akşamı oylama biter bitmez sonuçlar televizyonlarda, şehir meydanlarındaki ekranlarda ilan edilirdi. Geleneklere göre seçimi kazanan parti genel başkanı, kaybeden başkanları ve eşlerini akşam yemeğine davet ederdi. Kaybeden genel başkanlar kazananı kutlar ve içtenlikle başarı dileklerini sunarlardı. Bu sevimli ülkede zaten bilmem kaç yaşını bitiren her birey seçme ve seçilme hakkına kavuşamazdı. Seçme ve seçilme hakkını kazanabilmek için zor sayılabilecek engeller konmuştu. İstisnasız tüm vatandaşların sicilleri elektronik olarak tutulmaktaydı. Tüm vatandaşlar ahlak ve zeka testlerinden geçirilir ve notlanırdı. Yalnız bu bilgiyle yetinilmez, bilgi ve yetenekleri de sürekli yapılan izleme ve kontrollerle değerlendirilir ve notlanırdı. Genel ve yerel seçimlerde oy verme hakkı ancak bu bilgilerde üst düzeyde olanlar tarafından kazanılırdı. Bu hakları ancak 1000 kişi de bir kişi elde ederdi. Yerel ve genel seçimlerde aday olma hakkını ise her 10.000 kişi de bir kişi elde edebilirdi. Aday olabilme ve seçilebilme hakkı ancak olağanüstü bilgi, çalışma, zeka ve ahlak yeteneklerine sahip olabilenler tarafından elde edilebilecek müstesna kişiliklerin hakkıydı. Evet, en küçük ülkede her kademedeki yönetim hakkı ancak ve ancak karakter ve ahlak açısından gölgesiz ve şaibesiz kimseler tarafından elde edilebiliyor, ancak müstesna kimselerin eline geçebiliyordu. Ülke refah, ancak daha önemlisi huzur içindeydi. Şimdi hemen sorulabilir ki bu ülke dünyamızın neresindedir diye. Ne yazık ki zavallı dünyamızda böyle bir ülke yok. Biz insanların dünyamızda böyle bir yaşama ulaşma yeteneğimiz de yok. Uzayda güneşimiz gibi milyonlarca yıldız var. Bu güneşlerin çevresinde dönüp duran ve dünyamıza benzeyen milyonlarca gezegen dolaşıyor. Bu gerçekler ancak 20. yüzyılda yapılan uzay araştırmaları ile ortaya çıkabildi. İnsanlar bu gerçekleri yüzyıllar boyunca öğrenemediler. Dünyamızın uzaydaki durumunu doğru anlamaya başlayanların başında filozof E. Kant geliyordu. Zaten Einstein da Kant için doğa bilimleri üzerinde sözü olabilecek tek filozof odur diyordu. Kant sis gibi görüntülerin yıldız kümesi olduğunu anlamıştı. Hatta samanyolu gibi demişti. Bu yıldız kümesi biçimlerini spiral veya oval olduğunu da bilmişti. Andromeda sisinin de bir galaksi olduğunu ilk anlayan yine Kant'tı. 20. yüzyıl evren bilgini Paul Davies, evrende dünyaya benzeyen sonsuz sayıda gezegen olduğu gerçeğine dayanarak son derecede ilginç bir sonuç çıkarıyor ve diyordu ki, ancak bu sonsuzluğun yanında DNS halkası baz yaylarının kombinasyon olanakları sınırlı. Bu durumda evrende DNS'i bana benzeyen başka bir organizma kesinlikle yaşıyor. Bu canlı benim tıpatıp benzerim olmalıdır. Evrendeki sonsuz sayıda yerde benim çok sayıda ikizim yaşıyor. Bir adım ilerisi düşünülürse dünyadaki her insanın da benzerlerinin evrende yaşadığı anlaşılır. Uzay konularına genç yaşlarımda da merakım vardı ama bu merak son 10 yılda şiddetlendi, hatta uzay konusunda bir kitap da yazdım. İnsan uzay konusuna girince öylesine bilinmezliklerle karşılaşıyor ki merak şiddetleniyor, huzur zedeleniyor. Durup dururken bir dert daha. Acaba benim uzaydaki ikizlerim ne yapıyor? Sıkıntıları var mı? Sanki benimkiler bitti de. 5'in 3'ü saygıdeğer Asinuslar. Asinuslar insanlara yaklaşık 6000 yıldan beri hizmet ederler. Acınacak canlılardır. Kaderlerinin dramatik yanı, daha önceleri doğada ve kendi aralarında hür yaşamaktayken yaşamlarının insanlarla birlikte oluşuna razı olmalarıdır. Tek parmaklılar ailesindendir. Kökenleri kitaplarda Equus Asinus Atlanticus olarak anılır. Bu onurlu aileye mensup Asinuslar tarihte ilk olarak Nil Vadisi'nde evcilleşme gibi bir kara talihe uğramışlardı. Asinus, yani eşek, Hristiyanlık tarihinin de önemli yardımcılarından biridir. Asinus, Hazreti İsa'nın Mısır'a kaçışının güvenli taşıt aracıdır. Asıl renkleri kahve grisi ya da kül rengidir. Tüylerin karın bölgesinde beyazlaşması onlara sevimli bir görüntü kazandırır. Sağlıklarının en güvenli göstergesi kulaklarının dik duruşudur. Düşük kulaklı Asinus, seçim kaybetmiş politikacıyı andırır. Kendilerine büyük onur kazandıran özellikleri katırların babası oluşlarıdır. Her ne kadar atların baba, Asinusların anne olduğu alternatifler de var ise de bizim toplumumuzda makbul çözüm Asinusların baba oluşlarıdır. Katır babalar platonik canlılardır. Bedensel sevişme yetenekleri insanlar tarafından yok edilmiş olsa gerekir. Babalarının insanların hizmetine girdiği 6000 yıl öncesinde katır yaşamamıştır. Demek ki Asinuslara atlarla aşk yapmasını insanlar öğretmiştir. Elbet atlara da. İnsan yavruları için yapılan yakıştırmalarda güzelliği anneden, aklı babadan aldığı söylenir. Katırların da güzelliği anne atlardan, aklı da baba Asinus'tan gelir. Kargaların yürüyüşü eski semt kabadayıları yürüyüşü gibi afillidir. Eğer saksağın karga yürüyüşünü taklide kalkışırsa eski yürüyüşünü de unutur, oturur kalır. Oysa Asinus atın yürüyüşünü taklit etmeye yeltenmez. O bütün özelliklerin hepsinin birden kişilik bütünlüğü oluşturduğunu bilir. Ülkemizin Asinuslar sayesinde Dünya Rekorlar kitabına girişi onuru da takdir buyurulsun ki bizim eşek mezbahalarımız yüzündendir. Tarihin önemli kişilerinin tabloları, fotoğrafları hep at üzerinde gösterilir. Oysa bizim en önemli kişilerimizden Nasreddin Hoca ömründe hiç ata binmemiştir. Vefalı dostu hep Asinus, yani eşek olmuştur. 5'in 4'ü ilkokulda. Hayvan deyip geçmek insanlık değildir. Hayvan dedikten sonra durup onlarla bu dünyada yaşam ortakları olduğumuzu unutamayız. Hayvanlar bazen öylesine cin gibi akıl kullanırlar ki, insanlar da bazen öylesine aptalca işler yaparlar ki şaşırıp kalırız. İskoçyalıların pek tutumlu olduğu anlatılır durulur. Bu da masaldır ya. Ben öyle İskoçyalı tanıdım ki cömert mi cömertti. Ama her anlatılana inanmak övülecek özellik değil. Anlatılır ki İskoçyalı fare kapanını kurmuş, kapana da peynir yerine bir peynir reklamı kesip koymuş. Ertesi sabah bir de bakıyor ki kapana bir fare değil, fare fotoğrafı yakalanmış. Severim papağanları, hele onların insanlarla ilişkilerini. Satılan papağanların hepsi satın alacak insanlardan daha akıllı olur. Müşteri kuşçu dükkanına gelmiş, satıcıya beğendiği papağanın fiyatını soruyor, cevabını alıyor. Sonra da papağana sorular yöneltiyor. Ancak papağan arkasını dönmüş, ağzını yani gagasını hiç açmıyor. Müşteri satıcıya kızgın soruyor. Konuşmuyor bu papağan, siz beni aldatmaya çalışıyorsunuz. Kuşçu açıklıyor. Konuşur konuşur ama size önerdiğim düşük fiyatı duyunca onuruna dokundu, ondan susuyor. Kurtlarla çoban köpekleri takımlar halinde savaşır, birbirlerine dünyayı dar ederler. Bu konuda kurtların takım olarak daha iyi organize oldukları kuşkusuzdur. Köpekler ne olsa insanlardan ders aldıkları için takım çalışmasını iyi bilmezler. Köpeklerle kurtlar arasındaki savaşlar insan siyasal partilerinin seçim mücadelesini andırır. Takımlar savaşa girdiklerinde bir kurt hemen bir köpeğin kulağını yakalayıp ısırır bırakmaz. İkinci kurt gelip çaresiz köpeğin boğazını ısırır işini bitirir. Horoz hergele mi hergeleydi. İstanbul'un en ünlü kenar mahallelerinden birinde yetişmiş, sonunda kümes başkanı olmuştu. Bir gün nereden bulduysa buldu, bir tam karış büyüklüğünde deve kuşu yumurtası bulup kümese getirdi. Tavuklarını başına toplayarak kendilerine düşüncelerini belirtti. ''Hanımlar, hepinize saygım var. Yıllardır aynı kümeste dengeli ve huzurlu bir hayat sürmekteyiz. Ancak çevremizde neler başarıldığı konusunda bilgi edinmenizi istemenin de hakkım olduğunu sanırım.'' İlkokullarda doğa bilgisi dersleri verilirken çocuklar canlandırsın diye hayvan taklitleri yaptırılır. Hayvanların çoğunu tanıyan çocuklar bir gün horoz, hindi, kaz, köpek, eşek taklitleri yapıyorlar. Öğretmen hanım ille de kurt taklidi yapılmasını istiyor ama bilen yok. Çocukların birisi öneriyor. Benim dedem kurt taklidini çok iyi yapar. Evimiz okulumuza komşudur, çağırayım mı? Öğretmen hanım hemen diyor ve çağrılan dede geliyor. Öğretmen hoş geldiniz diyor ama dede sağır, hiç duymuyor. Efendim? Öğretmen hoş geldiniz, bize lütfen kurt taklidi yapar mısınız? Dede ha? Kurt taklidi kurt. Efendim? Çocuk araya giriyor. Bakın ben sorayım da nasıl yapacak diyor ve işaretlerle soruyor. Dede sen gençliğinde sevişirken nasıldın? İhtiyar uluyor. Ulan zaman. Şu canlı cüceler, şu insan olacaklar var ya, seni bile esnettiler, oynattılar, kısalttılar, uzattılar. Yoksa senin de mi için çürüdü? O soylu, silisyum kaplı yumurtalar gibi. Yoksa sen de mi toplumlara sarılan demokrasi kılıfına benzedin? Sen ki o sonsuz, dipsiz evreni bile oynatır da oynatırsın. Milyon kere milyon güneşi de, milyar kere milyon gezegeni de. Gelelim o dünya piçine, o nasipsiz, o budala, kenar mahalle gezegenine. Al da onu güneşin cebine sok. Hınzır sevdalar. Hep ama hep az bir şey de olsa sevda delişmendir ama delilikte. Hep az bir şey, sevgi var. Az gelişmiş yaklaşması, ten keyfi amaçlamıştır. Sevda üstün insanlara sunar yaşamın zevkini, bağlayıcı ruhsal doruğunu. Sevdiğinden çok sevildiğine sevinme. Deli gibi sevmek hoş, sakın aptalca sevme. Üstün sanat hanımlara yaklaşmak, kollarına nasıl alacaksın, ellerine düşmeden. Seveceksen bir hanım sev, melek arama. 2000 yıl önce Seneca söylemişti, sevilmek istiyorsan sev diye. Sevilmeyi istemek durup dururken budalalık da rütbe kazandırır. Yaşam basitleşsin, kaşınmak yeter. Kutsal sevda gençleri olgunlaştırır, inceltir. Aptalları bile kımıldatır, oynatır. Bazı basamakları aşırtır. Sevda zaman ölçüsü nedir bilmez. Ciddiye almak boynumuzun borcu. Trajediye dönüştürmeden elbet. Sevda tükenmez ömür boyu sürse de, acı çektirir mutlaka. Birisi ötekinden önce ölmüştür.
7. ayrımın sonu, sayfa 128.